yorumunu yapmakta olduğum Hezekiel kitabının 27. bölümüne geldik. Bu bölümün ana konusu Sur kenti için yakılan ağıttır. Bir önceki bölüm bize Sur kentinin yıkılmasıyla ilgili peygamberliği verdi ve bu peygamberliğin harfiyen yerine geldiğini gördük. Bugün Sur'un kalıntıları Tanrı'nın sözünün ne kadar doğru olduğunu gösteren bir tanık ve aynı zamanda kanıt olarak duruyor. Burası Hezekiel'in zamanında etkin bir kentti. Orada hiç bulunmamış olabilir ama yine de bu bölümde Sur için ağıt yakar. Büyük bir kentti. Güzelliğini ve etkisini küçültmek istemiyorum. Bu, Hezekiel'in Fenike İmparatorluğu'nun başkenti olan Sur'u batan büyük bir gemiye benzettiği kederli ve güzel bir bölümdür. Denizcilik yapan bir halk için bundan daha iyi bir benzetme düşünemiyorum. Sur'u yıkan neydi? Rab bana şöyle seslendi diyor Hezekiel. İnsanoğlu Sur kenti için bir ağıt yak. Denizin kıyısında kurulmuş, kıyı halklarıyla ticaret yapan Sur kentine de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey Sur, güzellikte kusursuzdum dedin. İlk 3 ayet. Sur'u ne yıktı? Sur kentini yıkan yüreğinin gururuydu. Yüreğinin gururu seni aldattı diyor. Görkem, gösteri, parlaklık ve varlıktaki gurur dünyanın birçok büyük ulusunu yıkan ve onları kalıntı haline getiren şeydir. Bu bölüm Fenike Krallığı'nın ne kadar geniş olduğundan söz eder. Bakır anlamına gelen Kıbrıs ile başlar ki bu kolonilerden biri olup da ta Tarşiş'e kadar uzanır. Tarşiş'te bitki ve kal ocağını eriten anlamına gelir. Tarşiş, Fenikeliler için bir nevi en son sınırdı. Hatırlarsanız Yunus peygamber o kent için bir bilet aldı ama orayı hiç göremedi. Tarşiş yerine büyük bir balığın içini gördü. Ticaret gemileri senin mallarını taşıdı diyor Hezekiel 27'de. Denizin bağrında büyük yükle doldun. Sur önemli bir ticaret merkeziydi. Dünyanın her tarafından bir şeyler almaya ve satmaya gelen tüccarlar vardı. Sur'da istediğiniz her şeyi bulabilirdiniz. 17. ayette Yahuda ve İsrail seninle ticaret yaptı diyor. Mallarına karşılık sana minnit, buğdayı, darı, bal, zeytinyağı, pelesenk verdiler. Burada İsrail'in pazarlarında ticaret yaptığını söylüyor. Minnit herhalde zeytin ya da incirden yapılmış bir çeşit reçeldi. Sur'un pazarlarında herhangi bir şeyi rahatça alabilirdiniz. Sur'un büyük bir ticaret merkezi olarak bir resmini isterseniz, bunun ileride dünyanın ticari, dini ve siyasi merkezi olacak olan Babil'in bir peygamberliğinde resmedildiğini göreceksiniz. Mesih karşıtının başkenti olacaktır. Vahiy kitabında şunları okuyoruz. Her çeşit mal, altın, gümüş, değerli taşlar, inciler, inci keten, ergüvan çiçeği, rengi kumaşlar, ipek, al kumaşlar, her tür kokulu ağaç, fil dişinden yapılmış çeşitli eşyalar, en değerli ağaçlardan, bakırdan, demirden, mermerden yapılmış çeşitli eşya, tarçın, baharat, buhur, sümbül kokuları, günlük, şarap, zeytinyağı, irmik, buğday, büyükbaş hayvan, koyun, at, taşıt araçları, köleler ve insan canları. Canının özlediği meyveler senden ayrılıp gitti, tantana ve parlaklık seni bıraktı, yok oldu. Artık bunları sende bulan olmayacak. Vahiy 18. bölüm. Bu Londra, Paris, Roma, New York ya da Berlin'in bir resmi de olabilir. Ya da İstanbul'un, İzmir'in. Bu kentlerde istediğiniz herhangi bir şeyi satın alabilirsiniz. Paranız varsa alabilirsiniz. Bugün çağımız da Sur döneminde olduğu gibi maddeciliğin çağıdır. Sur büyük bir gemi gibiydi. İnsanların istediği her şey gemide vardı ve müzik çalıyordu. Kahkahanın arasında şarap ve şampanya su gibi akıyordu. Her şey oradaydı. Sonra her şey yok oldu. Tanrı onu yargıladı. Şimdi burada o büyük kent için yakılan ağıtla gözyaşı var. Son günlerde olacak olanlar da bunlardır. Son günlerde borsa kötüye gidecek. Kasalarınızda olanların bir değeri olmayacak. Ve değerli saydığınız her şey ellerinizden kayıp gidecek. Surun düştüğü gün ne büyük bir yıkımdı. Gelecekte aynı şeylerin olacağı günde bir facia olacaktır değerli dostum. Dikkatli olun. Varınızı, yoğunuzu tehlikeye atmayın. Bugün insanlar sahip olduğumuz zenginliğinin tadını çıkarmalı. Bu zenginlik bir put olarak algılanmadığı ve aşırılığa kaçılmadığı sürece bunda bir kötülük olmadığı kanısındayım. Ne yazık ki birçok insan için bu bir put halini almıştır. Birçok iyi toplulukta bile çok az kutsal kitap öğretisi yer almaktadır. Oyun oynuyoruz. Birbirimizin sırtını sıvazlayarak birlikte hoş vakit geçiriyoruz. Ara sıra kutsal kitaptan bir ayeti alıyoruz. Bunu da dindar görünmek için yapıyoruz. Ve birazcık da kilise törenini yerine getiriyoruz. Sur'da, Sur kentinde yani yapılan buydu. Yeruşalim'de de yapılan buydu ve Tanrı onları ortadan kaldırdı. Onları yok etti çünkü onların aldırış etmedikleri fırsatları, ayrıcalıkları ve sorumlulukları vardı. 27. bölümün 32. ayetinde ağlayıp yas tutarken senin için bir ağıt yakacaklar diyor. Her yanı denizle çevrili Sur kenti gibi susturulmuş bir kent var mı? Sur, denizin dibini boylayan büyük bir gemi gibiydi. Şimdi ise denizde suların derinliklerinde darmadağın oldun, malların ve çalışanlarının tümü seninle birlikte battı diyor 34. ayette. Deniz tümünü yutacaktır. 36. ayette ulusların arasındaki tüccarlar başına gelenlere şaşacaklar. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın. Bugün Sur kentinin kalıntıları arasında dolaşırsanız orada hiç müzik ve kahkaha sesi duymazsınız. Ne binaları ne de altınları görülebilir. Görünen şeyler sadece bir zamanlar büyük bir kentin kalıntıları ve kırık çömlek parçaları olurdu. Ve göklerin Tanrısı seni yargıladım diyor. Sur'un bu resminde değerli dostum, günümüz ve bizim kuşağımız için bir mesaj olmalı. Sur önderine karşı yargı veriliyor Hezekiel 28. bölümde. Bu bölümde Sur ve Say'da önderi ve kralının yargılanmasını görürüz. Peygamberlik yerel yöneticinin ötesinde olana, yani dünyanın krallıklarının arkasındakine bakar. O da şeytandır. Rab bana şöyle seslendi diyor Hezekiel 28. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde. İnsanoğlu, Sur önderine de ki, egemen Rab şöyle diyor, gurura kapılıp ben Tanrıyım, denizlerin bağrında Tanrı'nın tahtında oturuyorum dedin. Kendini Tanrı sandın. Oysa sen Tanrı değil, insansın. Rabbin sözü yine Hezekiel'e gelir ve bu defa iki mesaj verir. Biri Sur önderi, diğeri de Sur kralı içindir. Büyük krallığın, büyük ticaret merkezinin, büyük siyasi merkezin ve Sur'un büyük gücünün arkasında bu dünyanın krallıklarının hepsini kontrol edeni bulacağız. Kimdir o? O şeytandır. Çöldeki sınanmasında Rabisa'ya bu dünyanın bütün krallıklarını sundu şeytan. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda İsa'ya dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. Luka 4. bölüm 5-7'de okuyoruz bunları. Rab şeytanın bu teklifini reddetti. Bunu onun sahip olduklarını tanımadığı için yapmadı. Mesih, şeytanın krallıklara sahip olduğunu biliyordu. Sonunda dünyanın krallıklarını yönetecek olan İsa Mesih'tir ama bunu şeytanın vekili olarak yapmayacaktır. Onu ezerek, onu yok ederek yapacaktır. Ancak bugün göklerin gücünün efendisi hala iblistir. İster beğenelim, ister hoşumuza gitsin, isterse gitmesin. Ama dünyamızın krallıklarının arkasında olan odur. Daha açık bir sözle, tüm kötülüklerin, pisliklerin, yozlukların, gericiliklerin gerisinde olan odur. Burada bir tür Mesih karşıtı olduğunu sanıyorum. Aslında Mesih karşıtı ile ilgili kutsal yazıların söylediği her şeyi yerine getirecek iki kişi vardır. Ve Yuhanna, elçi Yuhanna daha çok olduğunu söyler. Biri Mesih'in kişiliğini reddedecek, onun düşmanı yani İsa Mesih'in düşmanı olacak, diğeri de İsa Mesih'i taklit edecek. Bir dini önder, bir de siyasi önder olacak. Şimdi burada Hezekiel'in bu bölümünde bunların ikisinin de olduğuna inanıyorum. Öyle görüyorum. Şeytanın vekili şudur. Gurura kapılıp ben Tanrıyım dedin. Mesih karşıtının tam olarak söyleyeceği de budur. Elçi Paulos onunla ilgili olarak şöyle der. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendisini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. 2. Selanikliler 2 ayet 4. Ve sur önderi de denizlerin bağrında Tanrı'nın tahtında oturuyorum diyor. Ama Tanrı da kendini Tanrı sandın, oysa sen Tanrı değil insansın diyor. İşte Daniel'den daha bilgesin. Kimse senden bir giz saklayamaz diyor Hezekiel 28 ayet 3'te. Burada Daniel'e yapılan başka bir gönderme daha var. Hatırlayacağınız gibi Hezekiel ile Daniel aynı dönemin insanlarıydılar. Yani aynı dönemde yaşadılar. Hezekiel adındaki bu genç adamın Babil'de başbakan olan ve gerçekten de Rabbi temsil eden Daniel'e karşı büyük bir saygısı vardı. Ben kişisel olarak Hezekiel'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Esirlerle birlikte yaşayıp onlara vaaz etti. Sarayda yaşamayı ve bir geceyi de aslanların yuvasında geçirmeyi esirlerle çalışmaya yeğlerdi. Ama Hezekiel'in bu konuda başka bir seçeneği yoktu. Hezekiel, Daniel'in bilgeliğine gönderme yapıyor. Hezekiel bu sur önderinin akıllı biri olduğunu söylüyor. O günlerde bilge insanların olduğunu düşünmüyorsanız yanılıyorsunuz. O günlerdeki bilge yani hikmetli kimselerin bugünkü bilge kişileri geride bıraktığını düşünüyorum. Tabii günümüzde de bilge insanlar vardır ama o dönemin bilgeleri gerçekten bilge yani hikmetli kimselerdi ve sözleri günümüze kadar gelmiş ve geçerliliğini halen sürdürmektedir. Hezekiel'in zamanındaki bu büyük insanlar gerçekten bilge insanlardı. Şimdi Sur'un bu önderinin Mesih karşıtının dini yönetici tarafını temsil ettiğine ve İsrail'den çıktığına inanıyorum. Bildiğiniz gibi Mesih karşıtı siyasi yönetici dünyanın denizci uluslarından çıkacak. Sanıyorum o diğer uluslardan olacak. Danışmanı olan dini yönetici İsrail'den çıkacak diye düşünüyorum. Dini yönetici Daniel'in Babil'de, Yusuf'un da Mısır'da olduğu gibi siyasi yönetici için bir başbakan gibi olacak. Belki de bu tip kıyaslamalar yapmamam gerekiyor ama bu iki konumu açıklamakta yarar olduğu kanaatindeyim. Rab bana şöyle seslendi diyor Hezekiel 28 ayet 11'de. Hezekiel kendi görüşlerini dile getirmediğini kimsenin unutmasına fırsat vermiyor. Söyleyen kimdir? Rab'dir. Hezekiel burada Rab'bin söylediklerini öne çıkarıyor. Çünkü o Tanrı'nın mesajını iletiyor. Sur kentiyle ilgili ağıtı gördük. Sur'un önderi hakkında konuştuk ve şimdi de Sur kralı için yakılan ağıta geliyoruz. Hemen Sur'un yerel kralının ötesine geçeriz. Çünkü onlardan çok vardı. O zamanlarda kral olmak güvenli bir durum değildi. Görkem uzun sürmezdi. Latince'de dendiği gibi dünyanın görkemi böyle geçip gidiyordu. Krallığın ve kralın arkasında şeytan vardır. Şimdi bakın ne diyor? İnsanoğlu, Sur kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki egemen Rab şöyle diyor. Kusursuzlukta örnek biriydin, bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. 12. ayet. Şeytan, Tanrı'nın yarattığı en akıllı yaratıktır. Şeytanın yaratılan bir varlık olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Güzellik açısından mükemmeldi. Eğer şeytanı boynuzları olan bir yaratık olarak düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Eğer böyle düşünüyorsanız, o zaman kaynağını Yunan mitolojisinden alan, kökeni Asya iline giden Orta Çağ edebiyatı okuyor olmalısınız. Bergama'da büyük bir Apollo tapınağı vardı. Korint ve Efes'te de birer tane vardı bu tapınaktan. Bu Tanrı Pan'ın yani zevk tanrısının bir betimidir. Boynuzları vardır. Bağda koşup durur, üzümün tanrısı, şarabın tanrısıdır. Belinden aşağısı keçi gibi resmedilir. Boynuzlu, çatal kuyruklu ve çatal tırnaklı yaratık Yunan mitolojisinden gelir. Tanrı'nın sözü şeytanı bu şekilde sunmaz. Kutsal kitap onu güzellik açısından mükemmel biri olarak sunar. Onu görebilseydiniz, onu hayatınızda gördüğünüz en güzel yaratık olduğunu bilirdiniz. Birçok kişinin belirli tarikatlardaki erkeklerin ne kadar yakışıklı olduklarını söylediğini işittim. Küçükken böyle birinden söz edildiğini duydum. Tarikatlardan birindeydi. Kır saçlı ve yakışıklıydı. Aslında çok yakışıklıydı. Bazı kadınlar onun huzurunda adeta eriyordu. İnsanlar ona sanki bir tanrıymış gibi davranıyorlardı. Bu da neredeyse onun iddiası gibiydi. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Şeytanın bir vekili ya da bakanı olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Küçükken Tanrı ile ilgili çok fazla bilgim yokken neredeyse beni kötü yola sürüklüyordu. Şeytanın hizmetkarları değerli dostum korkunçtur. Şeytanın bakanları ya da görevlileri ile ilgili olarak Paulus'un da söyleyecekleri var. Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı diyor Paulus. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir diyor 2. Korintoslar 11. bölümde. Hezekiel buradakinden şöyle söz eder. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Peki onu düşünen ne oldu? 15. ayete gelince bunun ne olduğunu göreceğiz. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakut, topaz, ay taşı, sarı yakut, oniks, yeşim, lacivert taşı, firuze, zümrütle çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı diyor Hezekiel 28 ayet 13'te. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Hiçbir Sur kralı Aden bahçesinde bulunmamıştı. Çeşit çeşit değerli taşlarla bezenmiştin. Onun ne kadar güzel bir yaratık olduğunu tasavvur edebilirsiniz. Kalkma ve oyma işlerin hep altındandı. Ve bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. Şarkı söylemekle kalmıyor. O bir orkestra, hatta müziğin ta kendisiydi. Yeryüzündeki müziğin kaynağını biliyor musunuz? Bunun için Tekvin 4. bölüm 21. ayete gidin. Ve orada bunun kahinin soyundan kaynaklandığını göreceksiniz. Ve bazı çağdaş müziği dinlediğimde o müziğin çukurdan geldiğinden eminim. Çünkü başka bir yerden gelemez. Meshedilmiş koruyucu bir keruv olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın diyor 14. ayette. Şeytan meshedilmiş koruyucu bir keruvdu. Yani o Tanrı'nın tahtını koruyordu. Bu yeryüzündeki Aden değil, cennetin resmidir. Tabii ki şeytan cennete girebiliyordu. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana kadar yollarında kusursuzdun diyor 15. ayette. Şeytan Tanrı'nın tahtını korurdu. Bir yaratığın gelebileceği en yüksek konuma gelmişti. Peki onu olduğu yerden düşüren ne olmuştu? Hezekiel bunu bize söylemez ama Yeşaya 14. bölüm 12-15 ayetler arası bunu zaten bize söylemiştir. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safu'nun doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Şeytanın düşmesine neden olan neydi? Onu düşüren gururdu değerli dostum, gurur. Şeytan tahtını yükseltmek istedi. Tanrı'dan kendisini ayırıp Tanrı olmak istedi. Tanrı'ya karşı isyan etti. Şimdi size şunu söylememe izin verin. Bugün mükemmel olduğunu, kendini bir standart olarak gören kutsallardan biri iseniz, şeytanın da ışık meleği olduğunu hatırlayın. O mükemmeldi ama düştü. O düştüğüne göre sizin durumunuz ne olacak? Ya ben ne olacağım? Biz yalnızca zayıf insanlarız. Tanrı isyana tolerans göstermez kardeşim. Peki o zaman ne yapacak? Ticaretinin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım. Yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu keruv diyor Hezekiel 28 ayet 16'da. Şeytan günahından ötürü yargılanacak. O yalnızca bir yaratıktır. Sizi bilmiyorum ama bu durum beni rahatlatıyor. Açıkçası ben onu, yani şeytanı yenemezdim. Şeytanın karşısına çıkamam. Bu nedenle Tanrı'nın onunla uğraşmasından ötürü Tanrı'ya evet hamd ediyorum. Tanrı şeytanla uğraştı. Ve onu bir gün tam mahvedecektir. 17. ayette güzelliğinden ötürü gurura kapıldın diyor. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın diyor. İşte şeytanı düşüren buydu, gurur. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Bildiğiniz gibi en bilge insan olan Kral Süleyman kendini akılsız bir duruma düşürdü. Ve burada Tanrı'nın yarattığı en üstün, mükemmel yaratığın kendisini aptal durumuna düşürdüğünü görüyoruz. Dostum bugün Tanrı'nın çocukları da aynı şeyi yapabilir. Böylece seni yere attım, kralların önünde seni yüz karası yaptım diyor. Tanrı bir gün şeytanı görülecek bir şey haline getirecektir. Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı, sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın diyor 19. ayette. İleride bir gün Tanrı şeytandan kurtulacak, onu bu evrenden silecek ve ben de o günün gelmesi için dua ediyorum. 20-24 ayetlerinde say da kınanıyor ama tam bir yok olmadan söz edilmiyor. Sokaklarda kan olacağını söylüyor ki bu tam böyle oldu. Bu bir tarih konusudur. Önemli bir kent ve başkent olan Sur'un yıkılması ve tekrar hiç inşa edilmeyeceğini okumak ilginçtir. Buna karşın Sur'dan yaklaşık 20-25 kilometre kadar uzakta olan Say'da da yargılandı ama yıkılmadı. Say'da bugün hala varlığını sürdürüyor. Yakın Doğu petrolün getirildiği yerdir. Petrol borularla getirilip gemilere yüklenir. Say'da gelişen bir liman, oysa Sur küçük bir balıkçı köyünün yanında kalıntıları içerisinde duruyor. Tanrı Sur'un yeniden yapılandırılmayacağını söylüyor. Tanrı ne hakkında konuştuğunu biliyordu. Bu bölümde peygamberlikleri açık seçik belirtti. Sur yıkılacak ve asla yeniden inşa edilmeyecek. Say'da yargılanacak ama yok edilmeyecektir. Bugün yaklaşık 2500 yıl sonra Sur yok olmuşken Say'da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Egemen Rab şöyle diyor. İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakub'a verdiğim kendi ülkelerine yerleşecekler. Orada güvenlik içerisinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler. Onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içerisinde yaşayacaklar. O zaman benim tanrıları Rab olduğumu anlayacaklar diyor 25-26. Ayetlerde. Tanrı İsrail halkını tekrar toplamayı tasarlıyorum diyor. Şeytan onun İsrail çocuklarıyla ilgili planını ve programını bozamaz. Ayrıca hiçbir ilahiyatçı da Tanrı'nın halkını esenlik içerisinde yaşayan bir ülke haline getirme planını da bertaraf edemez. Bunun bir nedeni şudur. İlahiyatçılar Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini söylediklerinde bunu Tanrı'nın halkının Yeşaya, Yeremye, Hezekiel, Daniel ve diğer peygamberlerle karşılaşmadıklarından dolayı olduğunu söylerler. Bu peygamberlerin ana teması Tanrı'nın İsrail ile bir ulus olarak işinin bitmemiş olmasıdır. Bu nedenle de bu peygamberler iyice çalışılmalıdır. Tanrı'nın sözüne ışık tutarlar. Öyle ki artık bu bir yap-boz oyunu olmaktan çıkar ve her şey yerli yerine oturur. Ve o gün geldiğinde tabii ki İsrail halkı da yeniden Tanrı'ya dönecekler, tövbe edecekler ve Mesih'e döneceklerdir.